Ayrım 30.
Bu dönemde gazete manşetleri Türkiye ekonomisini tehdit edecek kuş gribi haberleriyle doluyken, gündeme un akıtanla ilgili tartışmalarla birlikte pastörize ürünler de gelmeye başladı. Bu durum Maliye Bakanı'nın oğlu için ilginç bir fırsata dönüştü ve bir bakanın soyadı ilk kez bir marka olarak piyasaya sürüldü. Abdullah Unakıtan annesi kız kardeşleriyle 2001 yılında kurduğu AB Gıda AŞ'de üretilen Unakıtan markalı pastörize likit yumurta paketleri marketlerin raflarında yerini aldı. Yalnızca raflarda değil, televizyonlarda bile reklamları yayınlandı. Normal bir ülkede adı bu türlü tartışmaların içinde olan birisi bu tür bir ürünü piyasaya sürmekten kaçınır. Sürse dahi bir başka markayla satmayı düşünürdü. Unakıtan pastörize yumurta. Bu reklamın iyisi kötüsü olmaz türünden bir yaklaşımın eseri olsa gerek ki, bakanın oğlu böyle bir trendi kaçırmak istememiş ve un akıtan markalı pastörize likit yumurtayı piyasaya sürmüştü. Önce yem, sonra tavuk ve yumurta, ardından pastörize likit yumurtayla adından söz ettiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın ürettiği, yine un akıtan markalı pastörize süt ile Lik markalı krem şanti de raflara çıktı. Süt ürünlerini Unakıtan, Lik ve Premier yani birinci markalarıyla piyasaya çıkaran Abdullah Unakıtan, krem şantiyi sadece Lik, İngilizce'de yalamak, yutmak anlamına geliyor, markası ile çıkardı. Kararnamede Unakıtan parantezi. Ancak muhalefetin sonucuna ulaşamadığı gen soru tartışmaları bitmeden bu kez Maliye Bakanı'nın oğlunun yararlanacağı şekilde likit yumurtada KDV indirimi yapıldığı tartışması başladı. İddiaya göre Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın Unakıtan yumurtayı vitrine çıkarmadan önce bir kararname ile likit ve pastörize yumurtanın KDV'si %18'den %8'e indirildi. Temel gıda maddelerinden bazılarında örneğin peynir tozu, süt tozu, pekmez, pestil, tahin helva, su ve maden suyunda KDV indirimi yapılırken listeye parantez içinde likit ve pastörize yumurtalar da dahil edildi. Daha önce yumurta %8 KDV'ye tabi iken, likit ve pastörize yumurta %18 oranında KDV'ye tabi tutuluyordu. 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, likit ve pastörize yumurtanın %18 olan KDV'si %8'e indirildi. 29 Aralık 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan 27 Aralık 2004 tarih ve 2004/8301 sayılı kararname. Daha önce %8 KDV'ye tabi olan temel gıda maddeleri arasında sadece yumurtaya yer verilmişti. 2004/8301 sayılı kararname ile yumurtanın yanına parantez içinde likit ve pastörize olanlar dahil ibaresi eklendi. Böyle olunca likit ve pastörize yumurtanın KDV'si %18'den 8'e inmiş oldu. Bu iddiayı Hürriyet gazetesinde ortaya atan maliye uzmanı Şükrü Kızılot, temel gıda maddeleriyle ilgili 11 sayılı listede ilginç bir çelişkiye dikkat çekiyordu. Buna göre, kristal ve kesme şeker %8 KDV'ye tabi iken likit şeker %18 oranında KDV'ye tabi tutuluyor. Öğrenci yurtları %8 KDV'ye tabi. Buna karşılık huzur evleri %18 KDV'ye tabi tutuluyor. Oysa huzur evi de yurt benzeri bir olay. Hatta huzur evindekilerin daha çok korunmaya ihtiyacı var. Gazete ve dergiler %1 KDV'ye tabi iken bunların kağıtları %8, yazarların telif ödemesi ise %18 KDV'ye tabi. Kuru çayın paketlenmiş satışı %8, açık ve dökme olarak satışı ise %18 KDV'ye tabi tutuluyor. Sebze ve meyvelerin tazesi, konservesi, turşusu, salamurası ve kurutulmuşu %8, dondurulmuşu %18 KDV'ye tabi. Cetvel, silgi, kalem ve kalemtıraş %8, okul önlüğü, okul çantası ve beslenme çantası %18 KDV'ye tabi iken, pırlanta, elmas, yakut ve incinin KDV'si %0. Sofra tuzu %18, havyar da %18 KDV'ye tabi. Kefen bezi de %18, lüks mağazadan alınan kıyafet de %18 KDV'ye tabi tutuluyor. Lokantaların toptancı halden meyve ve sebze alırken ya da et, un, nohut, mercimek ve fasulye alırken ödediği KDV %1. Müşteriden hesap alırken tahsil ettiği KDV %18 oluyor. Film sinemada izlenirse %8, evde DVD veya VCD'den izlenirse %18 KDV ödeniyor. Turizmde KDV. Fransa'da %5,5, Portekiz'de %5, İsviçre'de %3,6, Hollanda'da %6, İspanya ve Polonya'da %7 ve çoğu Avrupa ülkesinde normal KDV oranının 1/3 ya da yarısıyken Türkiye'de %18 KDV uygulanıyor. Oysa yumurta ile likit ve pastörize yumurtada %8 oranında KDV'ye tabi. Bu da diğer ürünlerle karşılaştırıldığında Maliye Bakanı Kemal Unakıtal'ın oğlunun ürettiği likit ve pastörize yumurtaya bir ayrıcalık tanındığı iddialarının ortaya atılmasına imkan veriyor. İddiaları güçlendiren bir başka ayrıntı ise şu, yıllardır üretimi yapılan ve pastane ile otellerin sıklıkla kullandığı likit yumurtanın KDV'si, Abdullah Unakıtan bu alanda üretime başlamadan önce neden düşürülmedi? Koş Abdullah koş. Ancak Abdullah Unakıtan babası gibi tüccar kafalı değil, hızlı bir girişimci görüntüsü çiziyor. Çünkü babası daha çok Nakşibendi tarikatı üyeleriyle birlikte bazı şirketlerde ortaklık ve yöneticilik yapmıştı. Babasının 2002 yılı sonunda Maliye Bakanı olmasından sonra ise Abdullah Unakıtan yalnız tavukçuluk konusuyla yetinmedi. Otomotive el attı, bilişim şirketi kurdu, dağıtım şirketi sahibi oldu. Sonunda appfo.ods.com.tr adıyla kurduğu internet sitesinde de belirtildiği gibi şirketlerini AB grubu İngilizce, AB grup olarak bir çatı altında topladı. Ancak aile şirketlerini AB Grup diye toplayan Abdullah Unakıtan'ın yalamak yutmak anlamına gelen Lik markasıyla ürün piyasaya çıkarmış olması ise biraz garip bir durumdu. Tüm bunlar Abdullah Unakıtan'ın yükselişinin işaretiydi. Abdullah Unakıtan adı ilk olarak İskenderpaşa cemaati mensuplarının ortağı olduğu Bedir Dış Ticaret adlı şirkette ortaya çıkarken 1981'de kurulan şirketin ortakları arasında Nakşi cemaatinin liderlerinden Eymen Topbaş'ın yanında Kemal Unakıtan da bulunuyordu. Kemal Unakıtan'ın Maliye Bakanı olmadan önce yem ithalatı yaptığı bu şirket Ağustos 2005'te tasfiye kararı aldı. 2006 yılı Ağustos'ta tasfiyesi bitecek. Ortakları arasında Abdullah Unakıtan kardeşleri Fatma Unakıtan ile Zeynep Basutçu da bulunuyor. Abdullah Unakıtan ve ailesi asıl büyümesini 2002 sonrası gerçekleştirdi. Bu dönemde kurdukları şirketler şunlar. 21 Ocak 2001, AB Gıda ortakları Abdullah Unakıtan, annesi Ahsen Unakıtan, kız kardeşleri Zeynep Basutçu ve Fatma Unakıtan. 8 Temmuz 2004, AVEK ortakları Abdullah Unakıtan, Hülya Paşalı ve İsmail Bostan. Unakıtan geçen yıl Temmuz'da ortaklıktan ayrıldı. 4 Kasım 2004, Serap Gıda ortakları Abdullah Unakıtan, eşi Hilal Unakıtan, Sedat Namdar ve Avni Üç Kardeşler. Unakıtanlar bu şirketteki hisselerini geçen yıl Temmuz'da devretti. 14 Ocak 2005, Telemobil ortakları Abdullah Unakıtan, Mehmet Sarıbekiroğlu, Hilal Unakıtan, Sedat Namdar ve Fatih Subaşı. Yönetimi Temmuz 2005'te Unakıtan kardeşlere geçti. 19 Temmuz 2005, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın kızları Zeynep Unakıtan ile Zeynep Basutçu, AB Gıda'nın Avrupa yakasındaki dağıtımını yapmak üzere FAB Gıda Limited şirketini kurdu. 22 Temmuz 2005, Abdullah Unakıtan Şenol Ayvaz ile birlikte SAP Makine Limited şirketini kurdu. Abdullah Unakıtan gibi kız kardeşleri de iş hayatında hızlı ilerleme çabasına girdikleri gazetelere yansımaya başladı. Kurdukları Telemobil şirketinin sattığı elektronik cihazların pazarlaması için Zeynep Basutçu'nun Telsim ve Türk Telekom gibi şirketlerde ürün tanıtımı yapmaları bir yandan ticari bir faaliyet olarak değerlendirilse de şirketlerin kamusal özellik taşıdığı dikkate alındığında babalarının nüfuzunu mu kullanıyor sorularını gündeme getirdi. İnternette kemalabi.com'a karşı kemalunakitan.com.tr. Maliye Bakanı hakkındaki iddiaların çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmış olması nedeniyle kafalar iyice karıştığı görülüyor. Tartışmaya Başbakan'ın da katılarak yazılanların iftira ve yalan olduğunu söylemesi birçok konunun açıklığa kavuşturulmasını zorunlu kılıyor. Bu karmaşa arasında teknik açıklamaların satır aralarında çok önemli ayrıntılar gizlenebiliyor ve gerçeklerin ortaya çıkması önleniyor. Unakıtan'ın hakkındaki iddialar ilginç bir tepkiye de neden oldu. Birçok konuda ilklerin yaşandığı Unakıtan'ın Maliye Bakanlığı döneminde bir başka ilk de yaşandı. Kemal Unakıtan'ın hakkındaki suçlamaların yer aldığı kemalabi.com adında bir internet sitesi açıldı. Kemal Unakıtan da buna karşılık kemalunakitan.com.tr adlı bir site kurarak iddialara yanıt verdi. Az önce bahsettiğimiz karışıklık Maliye Bakanı'nın iddialara verdiği yanıtlarda da dikkat çekiyordu. Oğlunun 2003 yılında yaptığı 4000 ton mısır ithalatının Türkiye'nin ihtiyacının küçük bir kısmı olduğunu belirten Unakıtan, gümrük müfettişlerinin hayali ihracat raporunu ise daha önce hesap uzmanlarının yaptığı raporun gümrük mevzuatı yönünden değerlendirilmesi olduğunu açıkladı. Ancak mevcut bilgilerle açıklamalar karşılaştırıldığında ortaya şu çelişkiler çıkıyordu. Suçlama, oğlunun avantajlı mısır ithalatı. Unakıtan'ın cevabı. Ülkemizin yıllık mısır ihtiyacı ortalama 3,5-4 milyon ton civarında olup, bunun 2,1-2,2 milyon tonu yerli üretimle, kalan kısmı ise ithalatla karşılanmaktadır. Ülkemizin Eylül 2003 sonu itibarıyla bu yılki toplam ithalatı 1.874.000 tondur. Abdullah Un Akıtan'ın hissedarı olduğu AB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2003 yılı içerisinde ithal ettiği mısır miktarı ise 4.000 tondur. Ülkemizin toplam ithalatı içerisinde ancak bindelik oranlarla ifade edilebilecek miktardaki mısırın çiftliklerindeki tavuklarına yedirmek üzere yemlik olarak tamamen kendi ihtiyaçları için ithal etmiştir. Gerçek durum. Abdullah Un Akıtan'ın başında olduğu AB Gıda AŞ, 4 Ağustos 2003 tarihinde tavuklarına yedirmek amacıyla 4.000 ton mısır ithal etti. Bu ithalattan 4 gün sonra da 8 Ağustos 2003 tarihinde mısırın vergi oranı %20'den %70'e çekildi. Bu değişiklikle Abdullah Un Akıtan'ın şirketi AB Gıda'ya toplam 366 milyar YTL avantaj sağlandı. Ayrıca bu mısırın yemlik değil şeker üretiminde kullanılmak için getirildiği, satılarak yüksek kar elde edildiği iddiaları gündeme geldi. Suçlama, Tüpraş ihalesinde usulsüzlük. Un Akıtan'ın cevabı. Satış işlemi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi, Genelge No 238, çerçevesinde belirlenen fiyat ve usullere göre yapılmıştır. Durum Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca 28 Şubat 2005 tarihi 2253 ve 2254 sayılı yazılar ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 28 Şubat 2005 tarihi ve 2255 sayılı yazıyla da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ÖİB'nin Tüpraş hisselerini 3 Mart 2005 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda toptan satışlar pazarına satmayı planladığı bildirilmiştir. 1 Mart 2005 tarih ve 40 nolu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük bülteninde İş Yatırım Menkul Değerler AŞ satıcı, Global Menkul Değerler AŞ alıcı ve idarenin özel durum açıklamaları yayınlandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı 3 Mart 2005 tarihli İMKB günlük bülteniyle Borsa Başkanlığı duyuruları sayfasında yer alan yatırımcılara satış işleminin gerçekleşmesine ilişkin onay verildi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın vermiş olduğu onay çerçevesinde satış işlemi 4 Mart 2005 tarihinde gerçekleştirilmiş, takas işlemi 8 Mart 2005 tarihinde Takasbank AŞ bünyesinde tamamlanmış ve satış tutarı olan 569.333.349 YTL idare hesaplarına aynı gün içinde intikal etmiştir. Gerçek durum. Tüpraş'ın %14.76 oranındaki hissesinin İsrailli Sami Ofer grubuna satışıyla ilgili sürecin şeffaf olmadığı, 466 milyon dolarlık satış işleminin 28 Şubat 2005 günü başlayıp aynı gün bitirildiği, 12 Eylül 2005 günü Tüpraş'ın %51 hissesinin Koç ve Shell grupları tarafından 4 milyar 140 milyon dolara alınmasıyla Ofer grubuna 750 milyon dolar haksız kazanç sağlandığı iddia edildi. Tüpraş ihalesiyle ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 28 Şubat 2005 tarihinde ÖYK kararına bağlı olarak hisse satış ve iş yatırıma gönderilen yazılardan söz edilirken satışın önceden planlandığını gösteren global menkul değerlerin aynı gün 28 Şubat 2005 Tüpraş'ın %14.76 oranındaki hisselerini 15.40 YTL'den İMKB'de almak istediğine ilişkin yazıya yer verilmiyor. Tüpraş'la ilgili açıklamada kendisinin ve başbakanın Ofer ile görüşmesine değinilmiyor. Tüpraş'ın satış süreci Özelleştirme İdaresi Başkanlık makamının vermiş olduğu 28 Şubat 2005 tarih ve 286 sayılı olur ile başladı. Suçlama, kızının telsim ziyareti. Un Akıtan'ın cevabı. Kızım Zeynep Un Akıtan'ın Telsim'in Vodafone tarafından alınmasına aracılık ettiği ve bu konuyla ilgili olarak Telsim Genel Müdürü ile görüşme yaptığı şeklindeki iddialara yer verilmiştir. Kızım Zeynep Un Akıtan ne Vodafone yöneticilerini tanımaktadır ne de Vodafone ile ilgili olarak Telsim Genel Müdürü ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır. Bu iddia tamamen hayal mahsulü olup gerçekle hiç alakası yoktur ve asılsız bir iftiradır. Gerçek durum. Maliye Bakanı Kemal Un Akıtan'ın kızı Zeynep Basutçu, ağabeyi Abdullah Un Akıtan ile birlikte ortağı olduğu Telemobil adlı şirketin ürünlerini pazarlamak için TMSF yani bir kamu kuruluşunun kontrolündeki Telsim binasına ziyarette bulundu. 5 Eylül 2005 tarihinde gerçekleşen bu ziyaret sırasında bakanın kızı satışını yaptıkları cihazların tanıtımını yaparken 6 Eylül günü de ürünlerin kataloğunu Telsim'e gönderdi. Telemobil firmasının elemanları 20 Eylül günü başlayarak bir hafta süreyle Telsim'de çalışma yaptılar. Suçlama, hayali ihracat, unakıtanın savunması. Gümrük müfettişlerinin raporunda belirtilen işlemler dolayısıyla konu yargıya intikal etmiştir. 3 adet dava vardır ve bu davalar yönetim kurulu üyesi olduğum bir özel finans kurumunun bütün yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata da gene uygun olarak yapılan bir aracılı ihracata ilişkindir. Bu davalar yıllarca sürdü. Milletvekili olmam hasebiyle dosyam tefrik edildi. Fakat milletvekili olmayan öteki yönetim kurulu üyeleri hakkındaki davaların tamamına ilişkin yargı aşaması sonuçlanmış olup, bu davaların tamamı mahkeme kararlarıyla ortadan kaldırılmıştır. Böyle bir dava şu anda söz konusu değildir. Gerçek durum. Unakıtan hakkındaki hayali ihracata bağlı suçlama, hayali ihracata bağlı vergi usul kanunundaki naylon fatura kullanmak ve düzenleme ile aynı suçun bir başka ayağı olan gümrük kaçakçılığı yönüyle sürdürülmektedir. Hesap uzmanlarının hazırladığı ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da vergi usul kanununun 359. maddesindeki naylon fatura kullanmak ve düzenleme suçlamasıyla görülen davalardan yalnızca 1996 yılına ilişkin olanı zaman aşımından düşmüştür. 1997 ve 1998 yıllarına ilişkin davalar ise görülmekte olup, Unakıtan hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması dönem sonuna bırakıldı. Gümrük müfettişlerinin hazırladığı raporlar ise Unakıtan ve diğer kişilerin teşekkül halinde hayali ihracat ile suçlanmakta. Bu konuda soruşturma Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmektedir. Cevapsız kalan sorular. 1. Oğlu Abdullah Unakıtan'ın İsrail'e yaptığı 2 gezi ve amacının cevabı yok. 2. Eşi Ahsen Hanım'ın kaçak ve gümrükte olması gereken bir araçla yaptığı kazayla ilgili bilgiler yok. 3. Kaçak villa inşaatına değinilmemiş. 4. Oğlu Abdullah'ın 2003 yılında yaptığı 4000 ton mısır ithalatından 4 gün sonra gümrük vergilerinin yükseltilmesinin nedeni anlatılmamış. 2005 yılında 538 ton mısır ithalatı ile ilgili cevaba yer verilmemiş. 5. Likit yumurtada KDV indirimiyle ilgili iddialara yer verilmemiş, soyadıyla likit yumurta üretilmesine ve satılmasına ilişkin etik tartışmalara değinilmemiş. 6. Beykoz'da zilliyetinde bulunan hazineye ait 53 dönümlük araziyle ilgili bilgi yok. 7. 3 kez denemesine rağmen çıkarılmasında başarılı olamadığı hayali ihracatçılara af yasasından söz edilmiyor. 3. Gen soru ve tökezleyen bakan. Unakıtan hakkındaki tartışmaların yatıştığı anda aile fertlerinin yeni uygulamaları yeniden siyaset gündemini belirliyordu. Nitekim çok geçmeden Maliye Bakanı hakkındaki 3. gen soru açılmasına ilişkin önerge 14 Mart 2006 Salı günü gerçekleştirildi. Önergenin konusu Maliye Bakanı'nın kızı Fatma Basutçu'nun kamu kurumu olan TMSF'nin kontrolündeki Telsim adlı şirkete 5 Eylül 2005 tarihinde yaptığı ziyaretin içeriğiydi. Bu ziyaret sırasında Basutçu'nun babasının nüfusunu kullandığı iddia ediliyordu. İkinci konu 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra milletvekilleri lojmanlarını satış kararını alan AKP'nin bu tavrına karşı Maliye Bakanı'nın bakanlığa ait lojmanda kaldığı ve giderlerin de bakanlık kurumlarına ödettiği iddia ediliyordu. Üçüncü konu ise oğlu Abdullah Unakıtan'ın Unakıtan adıyla piyasaya sürdüğü likit yumurta üretimi öncesi 2004 yılının Aralık ayında bu ürüne ilişkin KDV'nin de %18'den 8'e indirilmesiydi. Piyasada bu konuda tek üretici olması ise iddia sahiplerinin ellerini güçlendiriyordu. 11-12 Mart 2006 tarihinde AKP'nin Kızılcahamam toplantısında Başbakan Erdoğan Unakıtan'ın durumunu şöyle anlatıyordu. Seyir halindeyken yapılan hatalar olabilir, yolculuk esnasında tökezleyenler de olabilir, gücü azalanlar da olabilir. Burada bizim görevimiz tökezleyen, takatı çekilen arkadaşlarımıza omuz verip hizmet kervanından geri kalmamalarını sağlamaktır. Başbakan mesajı açık vermişti. Ana Muhalefet Partisi'nin gen soru açılmasına ilişkin verdiği önergeye karşı daha önce yaptığı gibi birlik beraberlik mesajı vermişti. Kemal Unakıtan'ın hakkındaki iddialara ilişkin olarak görüşlerini yansıtan bir kitapçık Kızılcahamam'daki milletvekillerine dağıtılmıştı. Ancak bu bilgiler olayın Unakıtan cephesinden bakışını yansıtıyordu. Kitapçığı okuyup eleştiri getirebilmek bir yana, bazı milletvekilleri kitapçılığı işaret ederek daha önce böyle bir şeyler hazırlansaydı sonuç bölme olmazdı diyerek kayıtsız şartsız desteğini göstermişti. Oysa gen soru görüşmelerinde Unakıtan lojmanda oturduğunu, giderlerinin yasalar çerçevesine ödendiğini, kızının 5 Eylül 2005 tarihinde bilgi almak için Telsim'e gittiğini ve eşinin altında da gümrükte olması gereken bir aracın bulunduğunu kabul etmişti. Ancak görüşleri basına yansıyan AKP'li milletvekilleri ise iddiaların asılsız olduğu konusuna Maliye Bakanı'ndan emin görünüyor, bazıları da Gensoru sonrası Maliye Bakanı'nı ayakta alkışlamalıyız açıklamaları yapıyordu. Temiz bir dil uyarısı. 14 Şubat 2006 günü televizyonlarının başında oturan herkes biliyordu ki UNAKİT'in hakkında Gensoru açılması AKP'nin oylarıyla engellenecekti. En fazla tepki çeken şey ise siyasi yandaşlarının AK diye hitap ettikleri AKP'nin UNAKİT'in korunması konusunda güç birliği yapılabildiğiydi. Bu Gensoru görüşmelerini diğer ikisinden ayıran ise kullanılan dildeki küfre varan sözcüklerdi. İftira iddiaları itiraflara karışırken, şerefsiz sözleri TBMM Başkanı'nın Maliye Bakanı daha temiz bir dil kullanması uyarısı ile kesiliyordu. Kürsüye davet edilen Maliye Bakanı yerinden kalkmadan sataşmalar ve atışmalar da başlamıştı. AKP sıralarından alkış, CHP sıralarından ayağa kalk ayağa sesleri yükseliyordu. Ve TBMM tarihinde ilginç anlardan birisini oluşturan Maliye Bakanı'nın konuşması ve içerisinde küfre varan sözlerin edildiği konuşmalar şöyle devam etti.